Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi şu 3 noktaya dokunun, yeni paylaşın, her sabah yaptığımız gibi diğer dostları da haberdar edelim. Ben de Twitter üzerinden yapayım. Şu anda yaptım hatta. Çağırdık herkesi. Herkes buluşsun. Aslında bizim işimiz tam bir saat sonra başlayacak. Gazeteci olarak. Benim aklımda, gönlümde, fikrimde, gözlerim, kulaklarım hepsi Çağlayan Adliyesi'nde. Çünkü altı meslektaşım bugün haksız, hukuksuz bir şekilde yargı önüne çıkartılacak. 4 aydır tutukluluk halleri devam eden 6 gazeteci arkadaşım, 6 meslektaşım bugün yargılama konusu yapılacak. Yargılanma gerekçeleri bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberleri yayınlamak. Yani MİT'e ilişkin ifşa suçu işlemek. Oysa Nisan ayının ortasına kadar aslında ceza indiriminde, infaz yasasında MİT suçları da dahil olmak üzere bu tarz suçlarda infaz indirimi vardı. Ama alelacele, palas pandıras, önceden planlanmış, önceden bilinen, önceden korunaklı alan haline getirilmeye çalışılan bir operasyonun sonucunda bu düzenleme de yapıldı ve MİT suçları infaz indirimi kapsamından çıkartıldı. Bugün 6 arkadaşım Çağlayan Adliyesi'nde yargılanacak, yargı önüne çıkacak. Yaptıkları sadece haber. Gazetecilik suç mu? Elbette değil. Elbette değil. Eğer öyle olsaydı, gazetecilik suç olsaydı bugünün iktidarını, ki bugün yayın boyunca çok konuşacağız, iktidarını bugünkü haline taşıyan medya baştan başa bir suç çetesi, bir suç örgütü halinde gösterilmeliydi. Oysa bunu hak edecek çok şey yaptılar. Çok şey yaşandı, çok şey görüldü. Dün Ruşen'in yaptığı yayını izlediniz mi, dinlediniz mi bilmiyorum ama hani kimse kimseyi kandırmasın, kimse kandırılmadı diyordu ya. Doğru. Aylardır burada anlattığımız şey, hatta bazılarını karşıma almak pahasına, arkadaşlarımın, dostlarımın, hiçbir önemi yok. Yani bizim bir gazeteci olarak, benim de bugün yargılanacak 6 arkadaşımın da, hiçbirimizin hakikat dışında hiç kimseye ve hiçbir şeye borcumuz yok. Çünkü bu meslek böyle bir meslek. Gazetecilik böyle yapılmalı. Eğer böyle yapılmıyorsa farklı anlamlar da yüklenebilir. İş takipçiliği yapılabilir mesela gazetecilik üzerinden. Yapanlar yok mu? Elbette defalarca kendine çok sağlam bir gelecek hazırlayıp kıçına tekmeyi yiyene kadar her şeyi yapan, ondan sonra sureti attan görünüp hatta çok çok çok daha önemli hale gelip bugün kendini dünyanın bir numaralı muhalifi gösteren insanlar var. Sadece bu kadar mı? Yok, geçmişte kol kola beraber yürünen ortamlarda. Bugün yayın sırasında hani bu cümleyi kurmak belki bazılarınızı çok şaşırtacak ama Allah yazdıysa bozsun ama geçmişte mesela Zaman Gazetesi'nde, Samanyolu TV'de eğer görev almış bir insan olsaydım ve bugün bununla ilgili bir sıkıntı, bir soruşturma yaşıyor olsaydım, hapishanede olsaydım eğer, gerçekten en çok canımı sıkan şey geçmişte sadece kendi gücünü artırmak, gazetesinde, televizyonunda, bulunduğu meslekte konumunu yükseltmek üzere her gün yanıma gelip takla atan insanlar olurdu. Onların bugünkü hallerine bakıp en çok kahrolurdum herhalde. Hakikaten bugün, dün geceden beri aslında yayına hazırlanırken aklımda düşündüğüm hep aynı şey oldu. Emin olun. Mesela ismini de vererek söyleyeyim. Zaman Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Mustafa Ünal, bildiğim kadarıyla şu anda cezaevinde kendisi. Benim parlamento muhabirliği yaptığım dönemden tanıdığım bir gazetecidir Mustafa Ünal. Ve Zaman Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olması hasebiyle de hani o Türkçe olimpiyatları için işte Ankara'ya gelen çocukları gezdirmekte, onları protokolle birleştirmekte falan hep onun göreviydi. Biz aramızda da çok gülerdik çünkü ya benim böyle bir sıkıntım var kardeşim, takıntım var benim. Ya ben tarikatlardan hoşlanmıyorum. Cemaatlerden hoşlanmıyorum. Bu yapılar beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten. Zaman zaman işte Türkiye'deki farklı gruplardan, dini gruplardan mailler alıyorum. Hatta tartışmayı çok da acayip yerlerden başlatıyorlar. Çok eksik hissediyorum kendimi. Ama ben şunu düşünüyorum. Tarikat yol demek. Yani işte Tanrı'ya ulaşmak için bizim yolumuz, yöntemimiz bu diyorlar. Ya bu dünyaya indiği anda benimle bağ kopuyor. Gerçekten sizin Tanrı'ya ulaşmakla ilgili ne düşündüğünüz inanın beni hiç ilgilendirmiyor. Çok da saygı duyuyorum buna. Ama bu yeryüzüne ayağını değdiği anda benimle alakası bitiyor. Çünkü o zaman siz benim yaşam tarzımı da içine sokmaya çalışıyorsunuz. Neyse konu dağılmasın. Mustafa ile geçmişte çok gülerdik. Benim yöneticilik yaptığım kanallarda mesela Habertürk'te o çocukları öyle bir alet vardı. Yani Ankara'ya gelir, herkes gezdirilir o çocuklarla. Tanıştırılır. Bakın ne kadar güzel Türkçe konuşuyorlar. Ne kadar güzel Türkçe şarkı söylüyorlar falan. Benim bulunduğum kanallarda çok olmazdı bu iş. Yani ama şunu hep gülerek söylerdim. Etrafında mesela Mustafa Ünal'la bir öğle yemeği yemek için takla atan aşağılık paçozlar. Bugün hala muhalif olarak kendini gösteriyor bazıları. Bir öğle yemeği yemek için. Niye? O günün gündemi içinde kendini bir yere konumlandırmak için çok uğraştılar çünkü ya. Çok. Bugün şimdi onların arkalarından bir kısmı kendini dışarı çıkardı bakıyor ve diyor ki bunlar çok kötü insanlar. Bir kısmı diyor ki ya bunlar Akif Bekir mi? Akif Bekir ve muhalefet öyle mi? Hala bunu yiyor musunuz siz? Tebrik ediyorum ya, biri öyle yazmış da. Ya da dışarıdan baktığı zaman ya acaba beni tekrar hatırlayan olur mu falan tedirginliğiyle yaşayan insanlar. Bugün buradan baktığınız zaman o kadar tuhaf bir dönem ki. Çünkü bugün yayın başlığında bir soru soracağım ben size. Ya biz millet olarak her defasında hukukun gereğinin yapılmasını hep beraber bağırarak istemek zorunda mıyız? Çok saçma bir soru değil mi? Çünkü içinde hukuk geçtiğine göre yazılı bir düzenden bahsediyoruz. Yani birinin ittirmesine gerek yok, değil mi? O kendi kendine yolunu bulması, düzlemini bulması gerekiyor. Oysa Ankara'da öyle bir şey yaşadık ki bütün Türkiye'nin önünde, bütün dünyanın önünde öyle büyük bir rezalet yaşadık ki biz. Türkiye'nin pek çok yerinden gelip Ankara'ya çok sembolik 200 metrelik bir yürüyüş yaparak daha sonrasında otobüslerle Anıtkabir'e giderek orada mozoleye çelenk bırakıp daha sonra Ankara'dan ayrılacak insanlar devlet eliyle yasaklandı. Bakın altını çizelim. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika, devlet değil ki onu yasaklayan, devleti yönetenler. Doğru, devlet yasaklayamaz. Neden? Çünkü devlet anayasayla kaimdir. Yani devletin yol haritasını anayasa belirler. Ve anayasanın 34. maddesidir. Diyor ki insanlar şiddet içermediği, şiddeti övmediği, şiddet yöntemini seçmediği müddetçe önceden haber vermeksizin bu tarz gösteriler, yürüyüşler yapabilir. Doğru mu? O zaman onları durduran devlet olamaz. Çünkü devlet olsa hukukun gereğini yerine getirmek mecburiyetinde. Ama devleti yönetenler için aynı geçerlilik söz konusu değil. Yayının başında söyledim ya, yaklaşık 50 dakika sonra İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde 6 meslektaşım yargılanacak benim. Gerekçesi, bir MİT mensubunun cenazesi haberi üzerinden MİT'i ifşa suçunu işlemeleri. Oysa öyle bir Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyoruz ki biz, yaptığı operasyonlar çatır çatır anlatılan, başarılı operasyonları çatır çatır anlatılan, başkanı üzerinden, bundan 8 sene önce düzenlenen operasyonla aslında cemaatle iktidar arasındaki ilk kavganın koptuğu bir pozisyondan bahsediyoruz. MİT müsteşarının Hakan Fidan'ın o gün ifadesi alınmak üzere çağrılması 7 Şubat günü hatırlayın. 8 yıl önce bu yaşandı Türkiye'de. Ama biz şimdi mesela MİT müsteşarı ile ilgili o gün ifadeye çağrılmasına ilişkin istediğinizi yazıp çizebilirsiniz. İstediğinizi arada mesela cemaati ana avrat girebilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin bir fotoğrafı üstelik meclis kürsüsünde açıklanmışken siz haber yapamazsınız. Çünkü devlet değil, devleti yönetenler size suç isnat edebilir. Dün yapıldığı gibi. Sizi 26 saat boyunca ayakta tutabilir. Size çay verilmesini engelleyebilir. Altınıza bir sandalye sürülmesini, İnsani koşullarda olmasa bile oturup en azından oturur pozisyonda yarım saat uyumanızı engelleyebilir. Yapabilir bunu. Çünkü orada bunu yapan devlet değildir. Devleti yönetenlerdir. Onlar öyle düşünürler ki hukuku kendilerine göre yorumlayabilirler. İstedikleri gibi. Anayasanın 34. maddesi bal gibi, buz gibi, boru gibi açıkken çiğneyebilirler bunu. Hem bunu çiğnerken grup başkan vekilleriyle, genel başkan yardımcılarıyla, adalet bakanlarıyla açık açık bunun yapılması suç diyebilirler mesela. Hiç sorun değildir. Ellerinde yalaka 6. sınıf bir medya vardır. Bunu haber olarak da tepenize çakabilirler kütür kütür. Benim meslektaşlarım 50 dakika sonra yargılanacak. Gerekçe bir cenaze törenine ilişkin fotoğrafla ifşa suçu işlemek. Yani bir haber. Haberi suç gören devlet midir? Yapamaz ki. Devlet anayasayla yönetilir. Ve devletin inandığı, yönetilmek zorunda olduğu anayasa bunun suç olmadığını söylüyor. O zaman devleti yönetenler. Şimdi bize bir açmaz daha gerekiyor o zaman. Devleti yönetenler bunu yapacaksa eğer. Kim marifetiyle yapacak? Öyle ya, cumhurbaşkanı, başbakan artık yok ama bakanlar tek başlarına bunu yapamazlar. Bunu yapabilmek için yargıda mutlaka bir unvana sahip insana ihtiyaçları var. Bizde o insan çok rahat bulundu. Zaten kendini öne atmıştı. Çok uzun süredir Adalet Bakanı olmak üzere. Adalet Bakanı olmak talebiyle yırtındığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İktidarın karşısında artık çok kullanışlı bir aygıt haline gelmiş bir insandan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ndan bahsediyorum. Dün bir insanın, bakın her şeyi bir kenara bırakın. Her şeyi, hukukçuluğu, ne bileyim, hani bir avukat olmayı, başka bir meslekle uğraşmayı, düşmanıma dahi dün onun yaşadığı o protestoyu yaşamasını dilemem. Çok utanç verici bir şeydi o. Yani Metin Feyzoğlu'nun bütün çocuklarına, yakınlarına, sevdiklerine bırakacağı çok kötü bir mirası var artık. O görüntü var ya, en sevmediğim insana bile dilemeyeceğim bir görüntü. Çünkü kendi yaptı bunu. Kendi yaptı. Meslektaşlarının dışlamasından bahsetmiyorum. Meslektaşlarının yüzüne bakmayacak kadar ciddiye almamasından bahsediyorum. Bunun bir önemi yok. Yani bir meslek grubu sizi sevmeyebilir. O meslek grubunun içinde bazı insanlar tarafından iyi bulunmayabilirsiniz. Bu değil sorun olan. Ama ciddiye alınmamak var ya, artık bir hukukçu olarak, üstelik hukukçular tarafından ciddiye alınmadığını bütün dünyaya gösteren bir fotoğraf. O fotoğrafın içinde olmak, o fotoğraf karesinin muhatabı olmak, yeryüzünde yaşanabilecek en ağır, en sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Gerçekten kolay kaldırılabilecek bir şey değil. Bunun üzerine bırakın Adalet Bakanlığı'nı, siz başbakan, cumhurbaşkanı olsanız bunu temizleyemeyeceksiniz. Bu üzerinizde kaldı. Hayır, söylediğim öyle bir şey değil. Hani Melik Gökçe'nin attığı saçma sapan tweetler gibi bir şey değil. Şimdi çıkıp mesela hortum olmuş, Ekrem İmamoğlu yüzünden falan deyip kendi yaptığı, kendi zamanında yaptığı, ne yapayım ulan hortum var, Allah'tan geliyor, onu da mı ben yönetiyorum dediği gibi saçma sapan şeyler değil, kara cahilce bir şey değil. Siz orada bilinçli bir protesto yaşadınız. İnsanlar sizin orada olmanızı istemedikleri için değil, size arkalarını dönmeleri, orada olmanızın artık hayatlarında hiçbir şey değiştirmeyeceğini anlattıkları için utanmalısınız. Yani siz yargının içinde en ufak bir ağırlığa sahip değilsiniz artık. Evet, bir unvanınız var. Siz Türkiye Barolar Birliği Başkanısınız. Hatta size uzatılan mikrofonlara istifayı gerektirecek bir durum olmadığını düşündüğünüzde söyleyebilirsiniz. Kendi açınızdan haklı da olabilirsiniz. Ama Sayın Feyzoğlu, artık altınızda bir platform yok sizin. Gerçekten bugün benim 45 dakika sonra duruşmaya çıkacak, yargılanacak 6 meslektaşımın içinde bulunduğu yargı sisteminin siz içinde değilsiniz. Çünkü sizi ciddiye alan kimse yok. Sizinle muhatap olan sadece ve sadece siyasiler. Sadece siyasiler. Siz sadece onlarla görüşebilirsiniz. Onun dışında bir hukukçunun sizi ciddiye alıp sizden çözüm beklemesi, size akıl danışması, sizinle yapılacak bir şey üzerine konuşması artık mümkün değil. O görüntü var ya, o kadar acayip bir görüntü ki, o görüntü yaşandıktan sonra insanlar sadece ve sadece şunu görecekler, şunu düşünecekler. Bir dakika ya, bu adamı kimse sallamıyor ki. Hiç kimse sallamıyor. 26 saat eziyet çekmiş meslektaşları döndüler arkalarını ve bu adamla ilgili olarak şunu düşünüyorlar. Ya kardeşim, bunu dinlesen ne olur, dinlemesen ne olur? Buraya gelmiş. Bizim için de önemi yok. İnsanlar diyorlar ki sizin yüzünüzden yaşadık biz bunu. Bugün burada yaşadıklarımız sadece ve sadece sizin yüzünüzden. Neden? Neden? Çok basit bir soru. Bunların yaşanmasına gerçekten ihtiyaç var mıydı? Asıl basit soruyla devam edelim. Hakikaten bunun yaşanmasına ihtiyaç var mıydı sizce? Yani 200 metrelik bir yürüyüş yapılsa, o yürüyüşün ardından insanlar kendilerini bekleyen otobüslere binse, Anıtkabir'e gitse, Metin Feyzoğlu'nun yanında bir grup baro başkanıyla Atatürk'ün huzuruna çıktığı gibi mozolenin önünde dursa, saygı duruşunu yapsa ve ayrılsa ne olacaktı? Hiç. Şimdi ne oldu? Koskoca bir ünvan yok oldu. Onu gördük. Ama bakın, unutulan bir şey var. Hani bir şeyden bahsettim ben. Demin dedim ya size. Ya arkadaşlar, şöyle bir durum var ama ortada. Bunu unutmayın. Devlet değil, devleti yönetenler de aynı şekilde darmadağın oldular orada. Sonuçta baktığında 26 saatlik sürenin sonunda savunma orada direnmekten vazgeçti mi? Hayır. Savunmanın talebi yerine geldi mi? Evet. E o zaman niye yaşandı bu? Meşhur ağam araba fıkrasında olduğu gibi neden yenildi o iş? Mesela sadece devleti yönetenlerin ısrarıyla oraya gelmiş olan polis, o insanları tartaklayan polisler, yarın bir gün hukuka ihtiyaç duyduklarında o anı tekrar yaşamayacaklar mı? O baro başkanları o anı hatırlamayacaklar mı yani? Kim için yapıldı bu? Kim için yapıldı? Gelin asıl soruyu soralım. Bunlar kim için yapıldı? Beni asıl ilgilendiren o çünkü. Sadece bir kişi hoşlanmadığı için yapıldı bu. Bir kişi. İkincisi yok. Çünkü ikincisi olabilecek herkes de aynı bir kişiden talimat almak üzere bekliyor. Asla, asla başka bir şey yaşanmadı. Şu yayının başından beri konuştuğumuz şeylerin tamamı sadece bir kişi istediği için. O zaman sıkıntılı bir durum var. 26 saatin sonunda verilen izinle yürüyen insanlar aynı zamanda o bir kişinin karizmasını sarsmış durumda değil mi? Peki bunu hiç düşünmüyor musunuz? Aylardır burada bir şey konuşuyoruz. İnsanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın, bugünün iktidar gidiyor. Bugünün iktidarının gidiş yolu, geçen sene tam da bugün 24 Haziran sabahı uyandığımız yüzlerdeki o mütebessim ifadenin canlı şekilde sokağa döndüğü güne benziyor. Çünkü bu iktidarı birlikte tutan tek şey maddi bağdı. Yani bir şirket toplantısı gibi düşünün bunu. Bir bayi toplantısı gibi düşünün. Yapılmış yeni bir ürün yok. Şirket uzunca bir süredir piyasanın tek hakimi. Ne çıkarsa satıyor çünkü şirketle ilişki kuranların tamamı yayının başında anlattığım gibi o güçten yararlanmaya çalışıyor sadece. Şirketin iyi yaptığı bir şey falan yok. Yok, gerek de yok zaten buna. Ama bir takım insanlar hayatlarını daha rahat geçirebilmek için şirketle, şirketin sahibiyle iyi geçiniyorlar. Çünkü o aynı zamanda piyasanın da tek hakimi. Ve onunla iyi geçinmek kendi hayatını garantiye almak için önemli bir yöntem. Bunun için o şirkette çalışmak isteyeni mi dersiniz? O şirkete bir şekilde yanlayıp bayilik kapmaya çalışanı mı dersiniz? Yarın bir gün bu şirketten alışveriş yapmak zorunda kalabilirim diye sesini çıkartmayan müşterileri mi dersiniz? Bir sürü insan var. Ama görünen şu ki, geçen sene bu sabah kalktığımızda hep beraber şirketin para kaynaklarının kuruduğunu gördük biz. Çünkü şirkete en çok para kazandıran ürün ortadan kalktı. Daha doğrusu ortadan kalkmadı da ürünün sahibi el değiştirdi. Artık ürün başkasına ait. İstanbul. Tarihin en eski dönemlerinden biri bir mücevher gibi anlatılmış. Çok güzel bir kadın gibi sunulmuş. Hep bahsedilirken övgü cümleleriyle anlatılmış bir kent. Ama İstanbul sadece bir şehir değil. İstanbul öyle büyük bir mücadele alanı ki tarih boyunca bu mücadele alanı siyasi olduğu kadar ağırlıklı olarak ekonomik olmuş hep. El değiştirirken İstanbul'un yarattığı büyük kaynaklar herkesin ağzının sularının akmasına sebep olmuş. İktidar için de böyle. Katrilyonlarca lira parayı sadece İstanbul'dan kaynaklanarak kendi teşkilatını akıtan kocaman bir parti geçen yıl bugün iflas etti. İflas etti, bu kadar iddialı söylüyorum size. İflas etti. Niye biliyor musunuz? Çünkü iflas onlar için kaçınılmaz bir süreçti ama ellerindeki en önemli, dünyada benzeri bulunmayan tek bir ürünü saklama şansına sahiplerdi. Başkası almıyordu. Yıllardır, 25 yıldan uzun süre elinde tutuyordu onu. Sonra bir gitti, para kaynakları kurudu. Para kaynaklarının kurumasının ötesinde bir de güç sarsıntısı yaşandı. İnsanlar dediler ki, bir dakika ya, bu şirket piyasanın tek sahibi değilmiş ki. Başka şirketler de girebilir devreye. Üstelik ürün, pazarlanabilir ürün başkalarının eline de geçebilir. Geçti. Şimdi bunun intikam zamanını yaşıyoruz biz. Yaşadığımız bütün bu hukuksuzluklar artık paranın bitmesiyle alakalı. Hani konuştuk ya, kimse kimseyi kandırmıyor. Doğru, kandıracak bir şey yok ya. Beraber yürünülen yolların içinde para bittikten sonra taban tepmek bazılarına zor geliyor artık. Çünkü o yolları ultra lüks, acayip modern araçlarla kat ettiler bugüne kadar birlikte. Arabanın arka koltuğunda yan yana oturdular. Şimdi yürümek gerekiyor. Para bitti. Para bittiği için de insanlar devşirecek bir güç bulamıyorlar. Akın akın başka yerlere kaçıyorlar. Ve şirketin sahibinin elinde onları bir arada tutabilmek için korku dışında hiçbir unsur kalmadı. Sadece korkutarak yapıyor bunu. Mesela avukatlara, şirket avukatlarına diyor ki, rakip avukatlarının tamamıyla mücadele edin. Hukuksuzluk mu? Yapabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Yeter ki susturun onları. Başka satıcılar, başka aynı piyasanın oyuncuları, onları durdurun. İstediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Ne mesela? Her şey olabilir ya. İftira atın. İftira atın. Elimizde çok sağlam reklam ajansları, basın büroları var. Kullanın onları. Yalan haber yaptırın. Haklarında altın tutun. Küfredin. Sokaktaki insanı onların kötü olduğuna ikna edin. Yapabilirsiniz. Ben arkanızdayım. Ama bütün bunlar parasal gücün bittiği gerçeğini değiştirmiyor. Dört nala, hem de dört nala acayip koşarak artık sona doğru yaklaşan bir iktidarın can çekişme hamleleri bunlar. Dün yaşanan 26 saatlik o dram başka türlü anlatılamaz. Çünkü sonuçta baktığınızda nasıl biteceğini herkesin gördüğü bir süreç yaşandı ama ısrarla denendi. Niye? İlk halinden sonra bir şey değişmedi ki. O avukatlar, baro başkanları nasıl geldilerse öyle gittiler başlarını eğmeden. Üstelik siz şirket avukatını da bu tartışmanın içinde öğüttünüz. Artık o da yok. Çünkü avukat camiası sizin şirketin avukatını sallamıyor artık. Hiç kimse. Arkasını dönüyor insanlar. Varlığıyla yokluğu bir artık. Evet, şirketinizden onu kovmanız ya da onun istifa etmesi gerekmeyebilir. Kendisi de böyle diyor. Ama tam bir şirket gibi yönettiğiniz için günlerdir konuştuğumuz benzer yalanlara sığınan mesela Wushu Federasyonu Başkanı, onun eşi, çocukları gibi ortak kolektif bir başarı yaratabilirsiniz. Kendisini oraya eğer entegre ederseniz, eğer kabul ederlerse tabii, Wushu Federasyonu'nun içinde çok mutluluk yaşayabilir. Kendisine yönelik en ufak eleştiride dönüp diyebilir ki, Siyonizmin oyunları bunlar. Bize Siyonizm saldırıyor. Siyonizmin işi gücü yok. Bütün dünyada hani oluşturduğu 60 senelik bir devleti bile bırakarak diyor ki, ulan Türkiye'de bir Wushu Federasyonu var. Yemin ediyorum başımıza ne bela gelirse bundan gelecek. Kaldıralım bunu ortadan. Wushu Federasyonu'nu yok edelim. Böyle bakacaksak eğer, hayata bu kadar saçma bakabileceksek, dün yaşananı anlamlandırmak, bir yere oturtmak belki mümkün olabilir. Ama biz şunu çok net görüyoruz artık. Hukuku iktidarda kalabilmek için bir direnç aracı olarak kullanan bugünün yönetimi artık bunu da kaybetti. Üstelik hukukun kullandığı bölümünü değil, o bölümü kullanırken kullandığı maşasını da kaybetti dün. Artık onu da kimse sallamıyor. Artık onun da bir karizması yok. Ünvanı var, doğrudur. Bir ünvanı var. Ama hiçbir işe yaramıyor. Meslektaşlar onu gördüğü zaman arkasını dönüyor. Bundan bir sonrası ne biliyor musunuz? Bir yerde karşılaşıldığında elin uzatılmaması. Ciddi söylüyorum. Bakın bunlar da yaşanacak. Yazın bunu bir yere. Bunlar da yaşanacak. Çünkü gidişat oraya doğru. Tıpkı bugünün iktidarının yaptığı, yaşattığı her şeyin tek tek kendi üzerinden çıkması gibi. kaybettiği büyük maddi güçle bir yıl önce bugün kaybettiği kesinleşen ve mecbur kalarak kabullenmek zorunda kaldığı o güç var ya, onun intikam yolları. Bunun için istediğinizi yerleştirebilirsiniz. Yani Ankara'da bir grup baro başkanının soğukta yağmur altında sandalye verilmeden, çorba çay verilmeden bekletilmesini, sabaha kadar zulmedilmesini, polis tarafından tartaklanmasını bunun içine koyabilirsiniz. Ana Muhalefet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na 7 sene önce attığı bir tweetten de dolayı verilen cezanın apar topar onanmasını tam da bunun içine koyabilirsiniz. Üstelik o zaferin birinci yıl dönümünün içinde 8 yıllık, 9 yıllık bir cezanın bunun içine yerleştirilmesini koyabilirsiniz. Barolardan intikam almak üzere böyle bir organizasyon yapılmasını koyabilirsiniz. Ne isterseniz, istediğinizi yerleştirin. Ama bizim için son derece önemli bir bölümü var için. Tam 35 dakika sonra benim 6 meslektaşım yargılanacak. Neden biliyor musunuz? Tüm bu konuştuklarımızı anlattıkları için. Sadece ve sadece bunun için. Üstelik onlara ceza veren, onlara ceza talep eden devlet değil, devleti bugün yönetenler. Çünkü onların yaptıkları bir operasyonla, çok uzun süre önce değil ya, sadece 2,5 ay önce kabaca, bugün kendilerine suç isnat edilen o olay var ya, özellikle infaz yasasının dışına çıkartıldı. Bilinçli olarak. Ve bugün Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Oda TV'nin Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Muhabir Hülya Kılınç ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrel, benim 6 meslektaşım yargılanacak 35 dakika sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde. Gerekçesi dün yaşadığımız hukuksuzluğun bir devamı. Birilerinin gitmemek üzere direnmesi. Çünkü o insanlar biliyorlar ki bu haberler yapıldığı müddetçe ne kadar zulmederlerse etsinler, gidiş kaçınılmaz. Dün görüldüğü gibi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Olmayacak. Hiç olmayacak. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki herkesin birbirine benzediği bir ülke dünyanın en tatsız yeri olur. Oysa biz çok farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellilik durumlarımız, engelsizliklerimiz kafamıza göre. Bunların hepsi farklı. Ama hiçbirinin bir önemi yok. Bunlar zenginlik. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Bizim bir vatanımız var. Ve o vatanın içinde birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz biz. Yapabilir miyiz? Yapmaya çalışıyoruz işte. En azından bunun için gayret ederiz. Susup beklemek insan onuruna yakışmaz çünkü. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl olsun? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Tıklayın büyüteci. Hoş geldiniz. Geldiğiniz yer benim kanalım. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunun ona lütfen. O önemli. Çünkü abone ol düğmesine dokunarak siz bugünün saçma, yalaka, aşağılık medya düzenine mahkum değilim ben kardeşim diyeceksiniz. Ben burada olmak zorunda değilim. Ben kendim tercih edebilirim. Sadece bir tek mail adresiyle. Ona dokunduktan sonra bir de hemen yanında duran zil işareti var. Bilmiyorum gördünüz mü? Zilin de manası şu. Onu da tıklayın, işinize yarayacak. Çünkü yayınlar başlamadan haber gelecek. Yeni bir düğme daha var sayfanın içinde. Katıl yazıyor üzerinde. Gördünüz mü? Bazılarınız diyorsunuz ki bana mail atıyorlar, mesaj atıyorlar. Ya biz katıl düğmesini göremiyoruz. Onu görememe nedeniniz YouTube'la ilgili bir, yeniden bir update etme, güncelleme durumunuz olması olabilir. İki, bazı hesapların bununla ilgili yani o yazılımdan kaynaklanan bir takım sıkıntılar yaşadığında duyuyorum. Lütfen yenileyin. Yani eğer bilgisayarınızda varsa tekrar yükleyin. Kullandığınız aplikasyon nedir bilmiyorum ama oradan deneyin. Katıl tuşunun manası şu. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu YouTube'un eğer siz isterseniz yayıncıları küçük katkılarınızla, gerçekten 5 liralık 10 liralık katkılarınızla aylık destekleyebilmeniz için koyduğu bir düğme o. İsterseniz kullanın. İstemezseniz vicdanınız sağ olsun. Zaten bu yayınlar parasız, rahat olun. Böyle bir durum değil ortadaki. Eğer isterseniz desteğiniz için katıl düğmesinin anlamı bu. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt veririm. Ama hep söylüyorum ya, en çok da bunu söylemekten hoşlanıyorum aslında. Çünkü bunun doğruluğu hepimiz için yaşam direnci anlamına geliyor. En büyük desteğiniz burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Çok sağlıklı bir gün aynı zamanda. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.